Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir güzel programda siz güzel insanlarla yeniden beraberiz. Mevla'ya binlerce hamd, binlerce sena, Fahri Kainat Efendimiz'e sonsuz salat ve selam. Allah'a hamdolsun ki bizleri Kur'an'la tanıştırdı. Allah'a hamdolsun ki bizleri Fahri Kainat Efendimiz'le tanıştırabildi, tanıştırdı, tanışabildik. Lütuf ve bereketinden, feyzinden, rahmetinden bir şeyler kaptık, kapabildik. Kapmaya gayret ettik. Geldik o yolda yürümeye, o yoldan bir şeyler kapmaya, kendimize bir yol ve yordam bulmaya çalıştık. Ve sevgililer sevgilisine, güzeller güzeline, Fahri Kainat Efendimiz'e ümmet olmaya gayret ettik. Allah bizleri ümmet eylesin. Mevla bizleri kendine kul, Habibine ümmet etsin dedik. Kur'an'da talebe buyursun. Doğrusu dünya çok zavallı bir ömür. Gelip geçer. Gelip geçer. Ve gelip geçecek olan şu ömürde arkaya baktığımızda ne bıraktık acaba? Arkaya baktığımızda neler kaldı acaba? Ne var? Geride ne bıraktık? Meyus, üzüntülü bir hayat mı bıraktık? Yoksa geleceğe açık, rahmet saçı veren bir hayat mı bıraktık? Herkes bu sohbetimizde, biz konuşurken burada bir kardeşiniz, içinizden biri olarak sizin gibi aynı endişeleri taşıyan, sizin gibi Allah'ın rahmetine sığınmış, acizini ilan etmiş, ancak sizin kadar bilebilen bir insan olarak konuşurken sizin namınıza burada ben, siz de lütfen evlerinizde hayatınızı gözden geçiriniz. Ne yaptınız? Biz ne biliyoruz ki? Kudret ve ilim sahibi Allah'ın vermiş olduğu ilimden bir zerre bile değiliz. Doğrusu biz eskilerin öğrettiği şeylerden kapabildiğimizi arz ettik. Ve doğrusu biz eskilerin o ilim deryasından bir zerre dahi değiliz. Onlar bir okyanus idiyse, onlar bir deniz idiyse, biz oradan akselen bir damlayız belki. Kainata bir zerre. Ve şunu söylüyorum, o bir zerre bir okyanustan bir damla sizi doyurabiliyorsa bazen, siz gelin okyanusu hatırlayın. Zaman ve mekan aradan kalksaydı mesela, şartlar müsait hale gelseydi mesela, mesela bugün benim yerimde, dedim ya, şartlar değişseydi, Kudret-i Rabbani öyle tecelli etseydi, şu mikrofonun başında o şartlar olsaydı, asr-ı saadetten bir esinti gelseydi, bir sahabinin mübarek dilinden kelimeler duysaydınız, sevgililer sevgilisini anlatan cümleler terennüm edilseydi, acep halimiz ne olurdu, evlerimiz nasıl, zikir, eşyanın zikrettiği, duvarın zikrettiği, belki bütün mükevvenatın zikrettiği bir halete nasıl kavuşurdu? Eşya zikrederdi, doğrudur. Onlardan bahsedildiğinde eşya zikre kalkardı, kıyama kalkardı. İşte onlardan bu kadar sonrasında bizim gibi doğrusu ne kadar ifade edebiliyor hakikati, acizliğine rağmen Rabbine sığınıp konuşan insanlar sizin ruh dünyanızda, ufkunuzda, mana dünyanızda bir ışık olabiliyorsa yerine göre, varın siz onların büyüklüğünü terennüm edin bakalım. Ve büyük muhaddis Ubade bin Samit söylüyor. Büyük sahabiyim. Mevla razı olsun ondan. Öyle diyordu sevgililer sevgilisi, dostum. Bana 7 ödemli tavsiyede bulundu. Sonra Ubade 4'ünü anlatacaktı, 4'ünü hatırlayacaktı. İbn-i Mace'nin Tabarani'nin rivayeti. Birincisi diyordu, Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Asılsanız da, yakılsanız da, vücudunuz paramparça olsa dahi, Allah'a sakın şirk koşmayın. Allah'a isyan etmeyin. Namazı kasten terk etmeyiniz. Çünkü kim onu kasten terk ederse dinden çıkar. Parantez açıp söylüyorum. Kasten terk, namazı küçümseyerek, namazı gereksiz görerek terki kastediyor. Yoksa namaz kılmamak tek başına küfrü gerektirmez. Müçtehit imamların çoğunun görüşüne göre Ahmed bin Hanbel hariç. Allah'a isyan etmeyin. Çünkü bu isyan Allah'ın size gazabını getirir. Çünkü diyordu dördüncüsü, içki içmeyin. Çünkü o günahların hepsinin başıdır, tacıdır diyordu. Doğru ya, içki içen zina edebilir. Her içki içen zina eder demiyorum. İçki içer aklını kaybeder. Maazallah zinaya düşebilir, aklı başında değil. İçki içer adam öldürebilir, aklı başında değil. İçki içer hırsızlık yapabilir, aklı başında değildir. İçki içer yanlış söz söyler, aklı başında değil. İçki içer namazı kaçırır, aklı başında değil. Sayın de ötesini siz sayın. İçki bütün kötülüklerin başıdır. Ra'zul habais diyordu. Kötülüklerin başı diyordu. Ve namazı terk edenin sert bir şekilde ikaz edilmesini Ebu Derda şöyle ifade ediyordu. Kim bilerek namazı terk ederse Allah'ın onu koruma vaadi kalkmıştır. Yani Allah onu korumayacaktır. Bir anlamı şuydu. Namazı sürekli terk edenin Rabbani olan müdahaleden nasip almama ihtimali mevcuttur. Yani namaz kıldığınızda sizi küfre götürecek bir ortam olduğunda Mevla lütfeder sizi korur oradan. Ama namaz kılmamayı alışkanlık haline getirdiğinizde küfre götürecek bir şar doğduğunda Allah sizi korumayabilir. O konuda vaadi yoktur. Vaadi namaz kılanlarla ilgiliydi. Ve bu hadisi daha açacak Muaz bin Cebel. Sonra Amvaz taununda 30'u aşmış küsur yaşında vefat eden meşhur sahabi Muaz bin Cebel. Allah ona razı olsun. Allah'ın Resulü'nü hatırlıyordu Muaz. Allah Resulü'nden sonralarıydı. Amvaz tauni Hazreti Ömer'in zamanında. Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde Muaz anlatıyor. Allah Resulü şöyle buyurdu diyor. O dedi ki, öldürülsen de yakılsan da hiçbir şeye Allah'a şirk koşma Muaz. Sana diyordu, aileni, çoluk çocuğunu ve hatta malını terk etmeni emretseler dahi, anana babana karşı isyan etme Muaz. Bilerek farz namazdan hiçbirini terk etme. Çünkü her kim ki farz bir namazı bilerek terk ederse Allahu Teala'nın korunması ondan uzaktır. Vaadi yoktur. Asla içki içme, zira o her kötülüğün başıdır. Allah'a karşı gelmekten sakın. Çünkü Allah'a karşı gelene Allah'ın azabı iner. Ve Allah'ın gazabını hak eder. Altıncısında şöyle diyordu. İnsanlar toptan yok olsa bile savaştan kaçmaktan sakın. Yani savaş sahnesindeysen şayet devam etmen sırasında helak olacağını bilsen dahi savaştan kaçma diyordu. Bir yerde veba yani taun gibi bir salgın hastalık çıkarsa oradan ayrılma ki modern tıpta karantina denilen usulü söylüyordum. Bir yerde salgın hastalık çıkarsa oradan çıkma, bir yerde salgın hastalık varsa oraya girme diyordum. Sevgililer sevgiliz. Sonra devam buyuruyorlardı. Ev halkına gücün ölçüsünde ikram et, harcama yap çoluk çocuğuna. Onları terbiye içinde ikaz etmekten durma. Ve son olarak şöyle diyordu. Allah konusunda çoluk ve çocuğunu ikaz et. Herkesi kendi haline bırakma. Ben kurtardım kendimi sanma. Çoluk çocuğun ateşe düşerse düşmüş gibi olursun, yazık değil mi? Nara düşerse evladın, kızın, gelinin, hanımın veya kocan nara düşerse yazık değil mi? Hicran içindeyse sen cennette dahi olsan hatırlamaz mısın onları? Çocuğunu namaza kaldırıyor musun sabah namazına? Ah Reyhan'ım kırılmasın mı diyorsun? Tatlı fesleneyim, fesleyen çiçeğim darılmasın mı diyorsun? Gülüm solmasın mı diyorsun? Yanlış düşünüyorsun. Namaz konusunda ikaz edeceksin onları. Nice insan bizleri arıyor diyorlar ki çocuklarımız isyankar. Onları belli yaşta itaatkar ettin mi? İtaatkar etmeye gayret ettin mi? Yapmadın onu. O benim çiçeğim dedin. İstediğini yapsın. Serpilsin, büyüsün. Gün gelir düzeltirim dedin. Gün geldi düzeltemedin. Düzeltmeye gayret ettin de o seni eğriltecek neredeyse. Yazık ettin değil mi? İş işten geçince eyvah ettin lakin heyhat. Sevgililer sevgilisi 7 yaşındayken çocuklara namaz kılınmasını emrediyordu. Emredin diyordu. Hatıra güzeldir. Düşünmek, bir şeyleri tahayyül etmek, eskiye gitmek, oradan geri gelmek. Aileme ait bir hatırayı müsaade ediniz. Hoş gönlünüze sığınıp arz edeyim. Belki çok az ifade etmişimdir. Biz bu mikrofonlardan gücümüz yettiğince kendimizden az bahsetmeye gayret ederiz. Edep onu gerektirir. O büyükler varken bizler kimleriz ki? Onların ayaklarının altında zerre dahi değiliz. Ama bazen günümüzden örnekler gerek. Şu nedenle gerek. İnsanlar bazen derler ki hocam iyi de o peygamber dönemiydi hocam. Sahabi dönemiydi, onlar gibi olabilir miyiz? Doğru olamayız. Lakin onların gittiği yoldan gitmeye gayret edebiliriz. O gücümüz, imkanımız vardır. Dedim ya, hatırası güzel. Rahmet istediler. Ölülerimiz, Mevla rahmet buyursun, şefkat buyursun, merhamet buyursun. Rahmet kapılarını açıversin ölülerimize. Allah'ım şu anda kabirlerde gufran bekleyenlere merhamet buyur. Hadi hep beraber bir nebze duralım. Şu an herkes önce Fahri Kainat'a ve sonra sahabisine ve sonra kendi ölüsüne ve sonra bütün Müslümanların ölüsüne bir Fatiha göndersin. Hadi bakalım. Amin. Tarih 1970 olsa gerek. Yok yok, daha öncelerim. Belki 1965. Yaklaşık öyle ifade edeyim. Güneydoğu'da, o civarlarda bir il, Siirt. O ilde biz yaşıyorduk, oradaydık. Rahmetli babam olan müftüsüydü, il müftüsüydü. Sonra Uşak müftüsü oldu, sonra Afyon müftüsü, sonra İzmir il müftüsü oldu, sonra Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi oldu ve sonra Medine'de konakladı. Hafızam beni yanıltmıyorsa belki yaşımız 8 civarında. Her sabah sabah namazında evimizde herkes namaza kalkar. En büyüğümüzün yaşı belki işte 13 civarında. Ben varım, benim küçük kardeşim var. Onun küçüğü kız kardeşimiz var. Ve onun küçüğü erkek kardeşimiz. En küçüğümüzün yaşı işte belki 5 olabilir. Sabah namazı vakti, o zamanlar kalorifer yok. Belli imkanlar yok tabii. Kışın da sert geçiyor. Herkes sabah namazına kalkıyor, kaldırılıyor. Babam ve annem tarafından, en küçüğümüz hariç, o daha çocuk çünkü, çok çocuk, çocuk küçük. Yani çocuk derken herhalde 3-4, yanılmıyorsam. Ama içimizde belki erginlik yaşında olan yoktu. Ama hepimiz namazdan. Babam ön safta imamlık yapar. Bizler tabi camiye gitmediği günler, sabah namazında çoğu kez camiye giderdi. Camiye gitmediği günler öyle. Arkasında bizler, annem, bacım namaz kılarız. Yani kalk borusu çalardı. Ezanla beraber herkes yataktan kalkacak. Bir gün çok soğuk. Dışarıda belki böyle bir metre yakın kar var. O zaman imkanlar da düşük. Sobalar çok yanmıyor fazla. Buz gibi su var. Sular donardı, hatırlarım. Evin içinde sular donardı. Çünkü su boruları dışarıdan geçiyordu. Zeminin üzerinden. Bizler sabah namazına kaldırılıyoruz ama sıcak yatak. Dışarı buz gibi. Kalkmak istemiyoruz. Böyle Hani annemizden merhamet bekler gibi. Bakıyoruz annemize, kalkmayın bir şey olmaz bugünlük diyecek. Kurtulacağız o gün. Üşümekten kurtulacağız. O gün çocuk aklımız öyle işte, öyle istiyor. Bir ara içeriden babamın sesini duydum. Çocuklar henüz kalkmadılar mı diye. Biz yorganın altındayız. Bir izin çıksa da kalkmasak diye. Annem ona yakın bir odada babama seslenirken genellikle Seyda derdi. Güneydoğu geleneği hocalara, hoca efendilere, hanımları pek ismiyle seslenmezlerdi edep gereği. Seyda dedi, bugün hava çok soğuk. Yani kaldırmasak diyecek herhalde. Teklifi bu olacak herhalde. Bugün hava çok soğuk. Doğru, hava buz kesiyordu. Babamın sesini duydum. Ve o ses hiç kaybolmadı kulaklarımdan. Ben bugün kendi evladıma aynı sertlikte söyleyemiyorum doğrusu. Gidip başını okşayıp kaldırıyorum. Ama o gün o ses beni odamdan, anında yatağımdan fırlattı. O ses. Sen dedi anneme, onlara merhamet mi ediyorsun dedi. Annelik yaptığını mı zannediyorsun? Kadıncağız bir şey dememişti. Sevgili annem bir şey dememişti. Sen onlara merhamet mi ediyorsun dedi. Hadi bugün onları soğuktan, buzdan korudun diyelim. Cehennem ateşinden nasıl koruyacaksın onları dedi. Nasıl yataktan fırladın bilmiyorum. Hatırladığım bizim bütün kardeşler bir anda abdest alıyorduk. Rahmet, bin kez rahmet. Ve sevgililer, sevgilisi, hepimizin muallimi, büyük üstad, hepimizin övüncü, fahri kainat, öyle diyordum. Bir kimsenin kendi çocuğuna bir yanlışlığını, hatasını hatırlatması, Allah yolunda bir anda böyle bir sağ, yani 3 kilodan fazla sadaka vermesinden daha güzeldir bir kelime. Çocuklarınızı hatırlatın. Zaman onları eğitmesin, siz onları eğitin. Zaman onları terbiye etmesin. Siz onları terbiye edin. Terbiye edin ki evladınız işte benim bugün yaptığım gibi bir gün zemin olursa desin ki rahmetli babam desin. Bana şunu öğretmişti desin. Babasının rahmetiyle, rahmetle anılmasına vesile olsun. Kendi çocuğun senden rahmetle bahsetsin. Yasin okusun sana yarın. Mezarına yarın Fatiha göndersin, kötü mü? Senin evladının her secdesi senin için de bir rahmettir. Her secdesi, her Fatiha'sı sana bir berekettir. Kötü mü bu? Yetiştireceksin evladını. Yetiştirmek zorundasın. Yoksa evladın yarın kitabı bilmez, peygamberi bilmez, Rabbini bilmez, kıbleyi bilmez, rahmetullahı bilmez. Gidip ne oldu belli olmaz. Hangi vadide geceler hiç bilinmez. Kime yem olur hiç bilinmez. Yazık değil mi evladına? Yazık değil mi çocuğuna? Sen babasın değil mi? Annesin. Şimdi ben bazı kardeşlerimin başını önüp kendi kendine şöyle mırıldandığını duyar gibi oluyorum. Hocam iyi diyorsun da bende iş yok ki. Birçok baba belki şunu diyordur. Ben kılmıyorum ki evladıma kıl diyeyim. Önce sen kıl doğru. Ama sen kılmasan bile çocuğuna şunu de. Bak evladım, Allah bana nasip etmemiş bugüne kadar. Ben hak etmemişim ki nasip etsin tabii. Bari benim gibi olma. Bunu de ha, bunu demekten utanma. Bunu söyle açıkça. Senin iç alemindeki o kavgayı evladın bilsin bari. Küçülmezsin, büyürsün. Evladım sen kıl bari, bana bakma de bari. Veya sen de onunla kıl. İnsan mezara çok yakındır. Hakikaten ölüm yakındır her birimiz için. Allah bize merhamet buyursun. Yoksa vay halimize. Nevfel anlatıyor radıyallahu anh. Allah'ın Resulü'nden duydum diyor. İbn-i Hibban sahihinde söylüyor ve Ahmet bin Hanbel müsnedinde. Kimin bir tek namazı dahi geçip gitse diyor. Sanki onun bütün malı ve çoluk çocuğu elinden alınmış gibidir. Bir namaz. Bir namazın bedelini biliyor musunuz? Sanki bütün malınızı, çocuk çocuğunuzu kaybetmişsiniz. Açayım biraz daha. Allah muhafaza buyursun. Bir deprem oldu. Mevla muhafaza buyursun hepimizde. Malınız gitti, her şeyiniz. Canlar gitti. Mallar heder oldu gitti. Yıkıldın, tarumar oldun. Allah'ın Resulü diyor ki, o tarumar olmak, bir vakit namazı kaçırma esnasında ondan daha çok tarumar olman gerek. Bir vakit namaz. Duyuyor musun? Namaza tutkun olmayan kardeşim. Duyuyor musun? Namazla arası olmayan kardeşim. Benzetmeyi duyuyor musun? Hayat ahiret hayatıdır. Sevgi ahiret hayatında tomurcuklanacak. O hayata seni hazırlıyor cihan serveri. Bir namazı neyle kıyaslıyor? Allah muhafaza etsin, evin çöktü. Mal gitti, mülk gitti, çoluk çocuk gitti, yıkıldın. Bir vakit namaz ondan daha ağırdır diyor terk edersen. Hala mı devam? Hala mı tembelliğe devam? Biliyorum, biliyorum, kılmayanları biliyorum. Tembellikten dolayı kılmıyorlar. Kimse isyanından dolayı kılmıyor değil. Özellikle bizi dinleyenler için söylüyorum. Herkes kılmaya çalışıyor ama tembellik. Hocam işim çok. Ne yapayım ki? İşim çok ağır. Nedir işin? Yük taşıyor, bakkaliye işletiyor veya bir yerde müdür neyse görevi. İşim çok ağır hocam. Doğru, işin çok ağır ya. Ama o ağır iş arasında çay içmeye vakit ayırıyorsun. Sigaraya vakit ayırıyorsun. Bir dostunu arayıp 5 dakika telefon sohbeti. Su içmeye vakit ayırıyorsun değil mi? Bir dost seni aradığında veya bir dostu gördüğünde yerinden kalkıp ona sarılıp 10 dakikanı ayırıyorsun. Ama Allah'a secdeye gelince vaktim yok hocam, ne yapayım? Doğru. Yarın tövbe etmeye de vaktin olmayabilir. Bu lafı boş geçme, koy bir tarafa. Tövbeye vaktin olmayabilir yarın. Aniden gelir her şey. Geçip gider, geçip gider, bir sel gibi vurur. Alıp gider, dönemezsin. Şimdi bir ses duysanız, bir yerdesiniz, arabanızla gidiyorsunuz, bir köy yoluna geldiniz, gece vakti. Çoluk çocuğunuzla berabersiniz, farlarınız yolu aydınlatıyor, ortalık zifiri karanlık. Birdenbire birini gördünüz, bir görevli, bir polis diyelim veya asker dedi ki size bu yoldan gitmeyin, bu yolda eşkıyalar var. soygun yapıyor. Giderseniz hepinizin hayatı tehlikeye girer, geri dönün dedi size. O yola devam eder misiniz? Hayır. Aklı olan dönüş yapar hemen, dön gitmez o yoldan. Ben diyorum ki işte yolun üzerinde Resuller Resulü var. Bu yol tehlikeli diyor. Namazsız geçen yol, içkiyle kumarla giden yol, Allah'ı bilmeden, peygamberi tanımadan gidilen yol çıkmaz sokak ve tehlike dolu diyor. Çıyanlar dolu, yılanlar dolu, hasret, nedamet, firkat dolu diyor. Dinlemiyorsun peygamberini. Devam ederim ben diyorsun. Yıkılırsın. Kaybedersin. Hazreti Muhammed salat ve selamın olsun hiç yalan söylemedi, hiç yanlış söylemedi, hiç aldatmadı, hiç kötüye davet etmedi. Sevgi verdi, rahmet verdi. O peygamberler peygamberi diyor ki, dini yaşamadığın bir hayatın akabinde hasret var. Ama öyle bir hasret ki o yarayı çözemezsin. Dönüşü yok bir şeyin hani. Bir şey vardı dönüşü var. Bir şey vardı ki dönüşü yok. Çare yok artık. Sahabi diyor, Allah Resulü hiçbir özrü olmaksızın iki namazı bir arada kılana namazları kazayı kastediyor. Kılan kimse şüphesiz büyük günahlardan birisinin kapısına gelmiştir diyor. Tirmizi'nin rivayeti. Mazeret yokken namazı geciktirmek. Bir de sürekli terk edenin haline bakın. Ve Hazreti Ali kerremallahu vecihe böyle diyor. Resulullah'a duydum. Şöyle diyordu, üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı geciktirmeyin. Hazırlanmış olan cenazeyi gömmeyi geciktirmeyin. Ve evli olmayan bir kadına, bir genç kızınıza veya işte diyelim ki bir dul hanıma denk bir koca geldiğinde onu evlendirmekte gecikmeyin. Namaz konusunda çok ihmalkarız. Cuma ezanı okuyor dinliyorum bazen. Cuma'ya bazen bir yerdeyiz, ezan okunurken yoldayız, camiye ulaşmaya çalışırken bakıyorum civara, hareket yok, telaş yok. Herkes kendi başına, kendi işinde, sanki kılınan cuma namazı değil, sanki okunan ezan cuma için. Her erginlik yaşındaki Müslüman, hür olan insanı çağırmıyor namaza sanki. Garip bir şey. İşinde, aşında, telaşında. Koşmuyor namaza. Hayret ediyor. Ne kadar da gafil, ne kadar da rahat. Hiçbir şey olmamış. Müezzin kendi kendine okuyor sanki. Müezzin kendini davet ediyor sanki. Müezzin sizi çağırıyor, sizi kendini değil. O davet size, imama değil. İmam camide zaten. O davet hacı amcaya değil sadece. Delikanlı, ya sen neredesin? Sen de Müslümansın. El halk öylesindir. Ben Müslümanım diyen hiçbir insana hayır değilsin deme lüksümüz, imkanımız, gücümüz, kuvvetimiz, hakkımız yoktur. Müslümanım diyen Müslüman, elhamdülillah. Biz Müslüman olanı çoğaltmaya çalışmak zorundayız. Müslümanım diyene hayır, sen yarım Müslüman, çeyrek Müslümansın deme lüksümüz yok. İyi de Müslümansan gereğini yapacaksın. Yapmaya gayret etmen gerek en azından. Müslümanca yaşamak çok zor bir şey olmasa gerek. Neye dönersen Allah seni ona döndürür. Neyi seversen Allah onu sana lütfeder. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Resulullah namazı anlattı ve şöyle söyledi sonunda. Kim namazı titizlikle kılarsa, güzel kılarsa, hakkını verirse, kıyamet günü namaz onun için nur olacak. Sorguya çekildiğinde elinde delil olacak ve kurtuluşuna sebep olacak. Kim de o namaza önem vermeyip kılmazsa kıyamet günü namaz onun için ne bir nur ne delil olmayacak. Ve İbn Hibban'ın rivayetinde Fâri Kainat sonunda şöyle diyordu. O kıyamet günü Haman'la Firavun ve Ümeyye bin Halef ile haşrolunacaktır. Vel-iyazu billah. Ve Beyhakî'nin de ve Ahmed bin Hanbel'in de rivayet ettiği bu hadis çok manidardır. Hakikaten. Firavun'la Haman'la ve Ümeyye bin Halef ile haşrolunacaktır. Ben o hadisi şöyle anlıyorum acizane. Nasıl bu menfi insanlara, bu din dışındaki insanlara özel muamele edilmeyecek, özel şefaat olmayacaksa namazı terk edenlere de özel muamele edilmeyecek. Ameli neyse onunla muhatap olacak. Yoksa Firavun'un Haman ve Ümeyye bin Halef'in sınıfındadır denirse çok kötü. Ben hadisi Allah'ın rahmetine ve Resulünün o şefaatine sığınarak öyle anlamıyorum. Ben acizane bu hadisi öyle anlıyorum. Onlara özel muamele, hani demin hadisede geçti ya, Allah'ın vaadinin içinde değil. İşte o hadisin bir açıklaması gibi görüyorum. Yani onlara özel muamele edilmeyecek namazı kılmayanlara. Tıpkı Haman'ın, Firavun'un çağrışmaları o gün, feryatları bir karşılık bulmayacak gibi, bulmayacağı gibi. Yoksa başka türlü anlarsak heyhat, heyhat. Ümeyye bin Halef başka rivayeti de Ubey bin Halef, gerçi yakındır isimler birbirine. Ubey bin Halef'i görelim. Müşriklerin ileri gelenlerinden biri. Hicretten önce Resulullah'ı görüyordu Mekke'de. Diyordu ki ey Muhammed, ben bir at besliyorum. Ona en güzel şeyleri yediriyorum. Ona bineceğim ve seni ezeceğim diyordu. Çok Resulullah'ın üzerine geldi. Mekke'deyiz. Sevgililer sevgilisi ona şöyle dedi. Bir gün nihayet. Belki ben seni öldürürüm. Bu kadar. Belki ben seni öldürürüm. O belki 100 defa dedi. Resulullah 1 defa dedi. Uhud Savaşı'ndayız. Ubey bin Halef Resulullah'ı arıyor. Hatta şöyle diyor. Bugün o eğer kurtulacak olursa ben kurtulmuş olmayayım. Ve Resulullah'ı buldu bir ara. Atını hışımla Resulullah'a doğru sürüyordu. bozgun mu olduğu anda. Sahabeden birileri ya Resulallah müsaade eder misin diyorlardı. Ubey'i karşılayıp yıkacaklardı. Ubey bin Halef, ki Ümeyye bin Halef'i Hazreti Bilal öldürecekti. Ubey bin Halef, kardeşler bunlar, Allah Resulü dedi ki onu bana bırakın. Karışmayın. Atını Resulullah'a doğru sürüyordu. Bütün hısmıyla, kin, nefret ve adavetiyle. Ubey yaklaşınca Resulullah sahabeden birinin elinden bir mızrak aldı ve ona doğru fırlattı. Mızrak değmedi aslında. Değmedi derken Ubey'in boynunu hafifçe sıyırdı ve geçti gitti. Mızrak tam ulaşmadı diyorum. Orada bir nebze durayım biraz şöyle. Rahmet peygamberi birini vurup da kanlar içinde devirmek istemiyordu belki. Sevmiyordu kanı çünkü. Hafızam beni yanıltmıyorsa İslam tarihinde Resulullah'ın müdahale ederek harpte tabii, harp içerisinde öldürdüğü iki insan vardır. Biri budur. İkisinde de Resulullah kendini savunmuştur. Harbin en böyle karışık döneminde. Ubeyye mızrak şöyle bir değdi, boynunu sıyırdı ama attan düştü, takla attı ve bağırmaya başladı Ubey. Bir taraftan bağırıyor, öteki taraftan diyordu ki yemin ederim ki Muhammed öldürdü beni. Dosana gitti. Dediler ki ne oluyor sana? Ufak bir sıyrık, hafif bir iki damla kan. Ne var ki? Kılıç sana değmedi, mızrak sana saplanmadı. Ufak bir sıyrık. Bu müşrikler Resulullah'ı iyi tanıyorlardı. Kur'an'ın ifadesiyle çocuklarınızı tanır gibi onu tanıyorsunuz. Yalan söylemediğini, sahtekar olmadığını, hangi niyetle İslam'ı tebliğ ettiğini iyi biliyorsunuz. Siz ey sahtekarlar, onu hiç dinlemek istemediniz. Bugün dahi insanlık Muhammed Mustafa'yı dinlemek istemiyor. Dinleyecek, başka çaresi yok. Ubey bağırıyordum. Hayır anlamıyorsunuz diyordum. O bana Mekke'de bir defa demişti ki belki ben seni öldürürüm. Vallahi bugün mızrak değil, mızrak atmasa da bana tükürse tükürüğü bana ulaşsa ölürüm yine ben. Kitaplar öyle yazar. Böyle sanki öküzün böğürdüğü gibi ses çıkarırdı. Hatta Ebu Sufyan dedi ki, ayıp sana be, yazık sana be dedi. Koca adamsın, bir sıyrık bağırtır mı seni bu kadar? Ubey diyordu ki, sen biliyor musun Ebu Sufyan? Bu sıyrığı kim açtı bana? Muhammed açtı diyordu. Ve devam ediyordu, putlara yemin ediyordu. Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki bu yaradan duyduğum acıyı bütün Hicaz halkına dağıtsalar hepsi tarumar olur. ve Ubey bin Halef aldığı o sıyrıkla Mekke'ye varmadan bir gün önce öldü. İbret, baştan sona ibret. Dehşete düşürecek bir ibret. Allah'ın Resulü tanıyordu. Kalbi diyordu ki bu adam, onun ifadesiyle söylüyorum, doğrudur. Allah'ın Resulüdür diyordu. Nefsi hayır diyordu. Azmanlaşmış, firavunlaşmıştı. Firavunun yanında sayıyordu Resulullah onu, Ubeyye bin Halefi. Namaz kılmayan Müslüman, onların bulunduğu şartlarda rahmetin, Rahman'ın rahmetinin tecelli etmeyeceği şartlarda Ümeyye bin Halef ile haşrolmayı ister misin diyordu. Tüyleriniz diken diken oldu değil mi? Firavun'u hanginiz, Haman'ı hanginiz, Ubey bin Halef'i hanginiz düşünürsünüz? Mahşer aleminde yakın şartlarda onun gibi haşrolmak. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım azamet ve kudretin hakkı için kalbinde bir zerre kadar iman olan hiçbir Müslümanı bu hale getirme Allah'ım. Kim bilir belki, inşallah o belki hiç gerçekleşmez diyeyim, ümit edeyim. Ameller gelecektir belki, bir insanın iyilikleri, başka şeyler gelecek. İnancık namaz yok, arada namaz aranacak, hiç yamaz yok, tarumar. Belki hebaen mensura olacak, açılacak, saçılacak, toz haline gelecek bütün ameller. Namazsız olduğu için alın bunu bırakınız, azabıyla o mahşer aleminde, o azap hanede çekebildiği kadar çeksin. Namazın karşılığını sonra çıkar. Denecek mi acep? İnşallah öyle olmayacaktır. Ümit ederim ki olmasın. Bu kadar cesur musunuz? Namazsızlığın doğurduğu şeyin cesareti bu kadar aşkın mı sizde? Veya namaz bu kadar zor mu ki başka şeyleri göze alabileceğiniz kadar? Doğrusu ben bu kadar cesur değilim. Ve şöyle deniyordum. Kim namazına dikkat ederse Allah ona 5 büyük ikram edecektir. Dikkat ediniz. Kim namaza devam ederse Allah ona 5 büyük ikramda bulunacaktır. İnşallah o kişiden geçim sıkıntısını kaldıracak, vus'at verecek, genişlik. Kabir azabını kaldıracak. Kıyamet günü amel defteri sağ elinden verdirilecek. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçecek. Ve sorgusuz cennete girecek. Biri dünyaya ait, dördü uhraya ait. Geçim sıkıntısı düzelir diyor Fahri Kainat inşallah neticede. Kabir azabı kalkacak diyor. Amel defteri sağ elinden verilecek. Sırattan şimşeğin geçtiği gibi geçiverecek. Ve cennete sualsiz girecek. Sıkışmayacak, sıkıştırılmayacak.
Allah'a emanet olun.
Ve birçok hadisin derlenmesi mahiyetinde olan bu hadiste Fahri Kainat şöyle devam buyuruyorlar. Birçok hadisin derlenmesi bu hadis. Bunu ifade edeyim. Kim de namaza aldırış etmezse ona 5 ceza verilecek. 5 ceza türü. Beşi dünya aleminde. Üçü ölümü sırasında. Dünya aleminde 5, ukrada ise 10 ceza. Demin ifade ettim, bu hadis birçok hadisin derlenmesidir. Ona 5 ceza verilecek. Ahiret aleminde verilecek cezalarla beraber bunun sayısı 15'e çıkıyor. Dünya hayatında verilecek ifade ettiğim 5 ceza. Ömründen bereket çekip alınacaktır. Belki çok yaşayacak, bereketsiz yaşayacak. Amelle dolduramayacak. Zaman kaybolup gidecek, çabuk geçecek. Yüzünde, salih kişilerin yüzünde bulunan nur olmayacaktır. El-Hak öyledir. El-Hak. Nice insan vardır ki yüzüne baktığınızda namazın nurunu göremiyorsunuz. Nice insan var yüzüne baktığınızda namazın nurunu görüyorsunuz. Bir parlaklık vardır, güzellik vardır. Yüzüne yansır. Üçüncüsü, yaptığı her amelden dolayı hak ettiği mükafatı Allah ona vermez. Dördüncüsü, duası kabul olmak için göğe yükseltilmez. Beşincisi, iyi kulların duası içinde onun duasına yer yoktur. İyi kullar onu dualarına ortak etmezler. Ve sonra ahiret alemindeki cezalar, demin ifade ettim 5 ceza bunlar. Ölüm sırasında şu cezalar gelecektir. Zelil ve aşağılanmış olarak ölecektir. Aç olarak ölecektir. Mana ikliminden aç kalacaktır. Üçüncüsü, bütün dünyanın göllerini içse, bütün kana kana içse yine suya kanmadan ölecek. Suya kanmadan ölmek. Bir damlayla kanıyorlardı. Zemzemi içerlerken rahmet içiyorlardı. Bir damla. Ya hay diyorlardı. Bir an geçiyordu. Kolay geçiyordu. Dudaklarına rahmet konar gibi konuyordu. İç alemlerinde rahmet galyan halindeydi. Okyanusları barındırıyordu sanki. Yüzünden duyarsınız. Namaz. Secdede bırakmaz sizi. Secdedeyken andığınız, secdeli anı bırakmaz ölürken. Merhamet edecek. Sekeratül mevt esnasında, ölüm esnasında rahmetin bütün gövdesi gelecek üstünüze. Sevgi gelecek, peygamberin şefkati, şefaati gelecek. Yetmiyor mu bu? Başka ne istiyorsunuz? Hangi hazine bundan daha büyük? Sen ölürken bütün Ankara senin olsa, bütün dünya senin olsa, neyi getirir sana, neyi kurtarır, hangi sıkıntını aştırır? Sana sıkıntını kurtaracak şeyi diyorum. Allah'a secde etmek, küçümseme sakın. Lakin lidunya, ne kadar insanlar gaflet için. Ne kadar gafletteyiz Allah'ım hepimiz. Gafletin çukurundayız. Farkında değiliz. Rahmetin farkında değiliz. Tarumar olmuş bir hayat. Geçip gidiyoruz Allah'ım. Ve kabirdeki cezalara gelince diyor. İç organları birbirine geçecek şekilde kabir onu sıkacaktır. İkinci azap, kabir ona bir ateş yakar da gece gündüz onun korları üzerinde dönüp duracak. Manevi bir ateş, manevi bir kor, manevi bir dönüş. Ruh fark eder, ceset hisseder. Üçüncüsü diyordum ki Ebu'l-Leys Semerkandî'nin rivayetidir bu. Daha önce ifade ettiğim birçok hadisin derlenmesi ki kütüb-ü sitte'de bulunmayan bir hadis bu. Ebu'l-Leys gibi zatlar rivayet ediyorlar. Tergib ve terhib mahiyetinde arz ediyorum. Üçüncüsü kabrinde ona bir yılan musallat olacak. Yılanın gözleri ateş saçar. Tırnakları bir günlük mesafe uzunluğunda demirdendir diyor. Ölüye diyecek ki beni Rabbim gönderdi. Sana sabah namazını geçirip güneşin doğuşundan sonraya bıraktığından dolayı veya ikindiyi öğleyi ikindiye kadar veya işte ikindiyi akşama kadar vesaire vesaire namazı yitirdiğinden ertelediğinden dolayı sana azap yapmam emrolundu. Ona her vuruşunda diyor, yerin içine 70 kulaç gömülecek. Kıyamete kadar sürekli kabirde azap görecek. Bu namaz kılıp serkeşlik edenin hali, yakılmayanın hali. Vay onun haline. Annem beni doğurmaya git. Derken Ömer, keşke annem kısır olaydı, doğurmayaydı beni. Şu ağır mesuliyeti insan olmanın, yüklenmenin, vahye muhatap olmanın, peygamberin hem cinsi olmanın mesuliyetini, peygamberlerin cinsinden olmanın mesuliyetini taşımayaydım diyenler anlamış bunu, kavramışlar, hem de yaşamışlar. Ve sonra kabirden çıkış, hesaba çekilişi sert ve çetin olacak. Allah ona rahmet etmeyecek, gazap. Ve cehenneme girecek. Denir ki, bu rivayetin devamından, onun alnına 3 satır yazılacak. Birinci satır denecek ki, ey Allah'ın hakkını kaybeden, yerine getirmeyen, ikincisi Allah'ın gazabına mustahak olan, üçüncüsü Allah'ın hukukunu, namaz hukukunu çiğnediğin gibi dünyada, sen de Allah'ın rahmetinden ümitsizsin, kimse ümitsiz kalma Allah'ım. Temenni, bu rivayetler inşallah hepsi ikaz niyetiyledir. Yoksa yandık, tarumar olduk hepimiz. Allah dilerse bunların hiçbiri olmadan kulu bağışlayabilir. O onu bilir, biz bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tedbir almak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Lakin azabının da farkında olacağız. Denir ki, kıyamete 3 mahkeme olacak. Biri iman ve küfür konusundaki, burada bağışlanma yoktur. Zaten ayeti kelimeler, küfür halinde ölen kişinin bağışlanmayacağını açık söyler. İkincisi kul konusunda. Burada haklının hakkı alınacak. Allah dilerse şayet haklının hakkını kendi hazinesinden verir dilerse. Üçüncü mahkeme Allah'ın haklarının görüşüldüğü mahkemedir. Gerçi burada af ve bağış, şefkat, şefaat kapısı açıktır. Bütün hadisleri ben söyledikten sonra şu noktayı ifade ediyorum. Evet, hadislerde böyle olacağı söyleniyor ama şunu da söylüyorum. Allah dilerse her şeyi bağışlar. Kimse onun önünde duramaz. Allah dese ki kulumu bağışladım, kim ne diyebilir? Sahip o. Onun için Allah'a merhamet ediyorum. Hepsinin akabinde hadise ne kadar esasen bunun cezası budur diyorsa da Allah'ın rahmeti üstün gelecek diye ümit ediyorum.